Şadi Evren Şeker ve Ebu Bekir Kalkan'la Sosyal Gündem programı başlıyor.
Efendim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Selamların en güzeliyle yeni bir Sosyal Gündem programına daha başlıyoruz. Bendeniz Ebu Bekir Kalkan ve Şadi Evren Şeker hocamızla yine sosyal medya ve sosyal medyanın gündemini konuşacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Herkese de merhaba demek istiyorum. Selamun Aleyküm demek istiyorum. Yeni yılını da herkesin tebrik ediyorum. Yeni hicri yılımız.
Bugün evet, bir Muharrem.
Olsun, bir Muharrem. Biz kayıt yaparken bir Muharrem'di ama tabii ne zaman yayınlanacak biz bilmiyoruz.
Onu mutlaka belirtmekte fayda var. Yayınımız şu an için canlı değil. Efendim, sırası gelmişken bizlere www.sosyalgundem.com adresi üzerinden veya Twitter'dan Sosyal Gündem kullanıcısını arayarak ulaşabilirsiniz. Düşüncelerinizi bizle paylaşabilirsiniz. İlginç bulduğunuz, beğendiğiniz veya beğenmediğiniz tweetleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Belki birkaç gün geriden takip ederek biz programımızı yapmaya, bu tweetleri gördüğümüz, beğendiğimiz ve beğenmediğimiz bazı tweetleri paylaşmaya, üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili Şadi Evren Şeker hocamızla birlikte. Bayağı gündem yoğun geçtiğimiz hafta.
Evet, yani epey bir tweet birikti. Bunların üzerinden bir geçip yorumlarımızı aslında yapmak lazım. Bu hafta herhalde yeni başlıyoruz değil mi bu uygulamaya? Tweetlerin üzerinden, sosyal gündemin üzerinden bir geçip şöyle.
Allah utandırmasın diyelim. Evet, Allah muvaffak etsin
yeni
diyelim.
Yeni bir başlangıç olacak bizim için de. Tabii internette çok sayıda değişik mahiyette, değişik amaca yönelik tweetler dolaşıyor. Yani bazıları yönlendirici, yalan haber olabiliyor. Bazıları politik, bazıları teknolojiyle ilgili, değişik konularla ilgili tweetler oluyor. Biz de artık bu haftadan başlayarak değişik kategorilerde tweetler yayınlayalım. Bunların üzerinden yorumlarımızı yapalım gibi bir niyete sahibiz.
Evet.
Bekir Hocam, bir tweet listemiz var galiba. Onların üzerinden geçelim herhalde.
Şimdi en geriden başlayalım. Aslında bugünün en güncel konusu Mursi'nin yargılanmaya başlaması. Tırnak içerisinde yargılanma diyelim biz ona.
Mahkeme görevi olması diyelim.
Evet. Ama ilk konumuz geçen hafta itibariyle Marmaray. Marmaray'ın açılışı daha doğrusu. Mesela Cemile Bayraktar yazar, demiş ki Marmara'ya zorla bindirilecek diye bir yasa mı çıktı da binmem de binmem çığlıkları kopuyor, binme de vatandaşa yer açılsın demiş. Marmaray'ın açılışından Mustafa Armağan'ın bir tweeti. Marmaray'ın açılışından en ilginç kare Japon Başbakanı Shinzo Abe'nin ellerini açarak duaya iştirakiydi demiş.
Evet, gayet bu epey bir yer buldu herhalde değil mi basında? Çok. Resimleri falan
sosyal yayınlandı. Medyada
sosyal medyada bayağı dua eder gibi o da. Shinzo Abe Shintoist aslında.
Evet.
Ama tabii herkese ayak uydurup o da dua etti. İyi de oldu yani. Çok da kötü bir şey değildi.
Hoş bir görüntüydü.
Bizim hoşumuza gitti bayağı.
Aynen öyle. Öte yandan komik bir tweet var. Japonya Aykut Bayrakçı, avukat mesleği anladığım kadarıyla, demiş ki Japonya Başbakanı ile 25 milyar dolarlık yeni bir santral anlaşması yapılmış. Adam dua da eder, namaz da kılar. Kelime-i şehadet bile getirir demiş tırnak içerisinde.
Evet.
Böyle bir tweet var. Taha Kılınç demiş ki Şark El Evsat'tan Samir Salha'nın Marmaray yorumu. Arap medyasından bir yazar. Erdoğan Osmanlı sultanlarının rüyasını gerçekleştirdi demiş.
Evet, böyle bir 150 yıllık rüya şeklinde Osmanlı'da da çizilmiş eskizleri bayağı bir yer buldu. Hı hı. Basında. Aslında uzun süren bir hayalimizdi. Denizin altından geçen. Ben hatırlıyorum yani. Evet. Biraz inceledim de 1990'larda bile belediyenin meclis kararlarında var bu tip şeyler. Hı hı. Tüp geçidi yapılsın. Tabii planlanıyor, isteniyor. Uzun süren bir geçmişi var ama ancak günümüze nasip oldu. O bile 2-3 yıllık bu tarihi eser çıkması vesaire gibi sebeplerden dolayı 2-3 yıl gecikmeli ancak oldu. Hayırlı olsun diyelim.
Hayırlı olsun diyelim. Son olarak Bakan Mehmet Şimşek'in bir tweet'i var. Marmaray Boğaz'ın en derin yerinde durdu demiş. Ama kalabalıktan balıkları göremiyoruz demiş. Tabii burada da bir gönderme var. Balıklarla ilgili, balıkların görülebilmesiyle ilgili. Yanılmıyorsam Ertuğrul Özkök'ün bir sorusu vardı.
Evet, o da görebilecek miyiz? Onlar bizi görebilecek mi?
Onlar da bizi görebilecek gibi. Marmaray dediğimiz gibi hayırlı olsun. Marmaray konusuyla ilgili en kısa zamanda inşallah bütün durakların açılmasıyla, tamamının hizmete girmesiyle
Evet, aslında 75 kilometrelik bir proje. Yani 1.3 kilometresi sadece denizin altında. Evet. Toplam, yanlış hatırlamıyorsam, 13 kilometresi kapalı tünel şeklinde yapılıyor ama böyle de birkaç tane haber vardı. Bütçesini karşılaştırıldı. Japonya'daki Seikan ve Eurotunnel'la Manş denizinin altından geçen. Tabii o projeler 50 kilometrelik toplam projeler. Yani biri 50.4, biri 50.2 yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Ama Marmaray toplamda 75 kilometrelik ve çok sayıda istasyonu olan. Diğerleri gibi sadece bir istasyondan girilip bir istasyondan çıkılan iki ucu olan tüneller değil.
Şehrin içerisinde olduğu için.
İçerisinde tabii istimlak değerleri var. Dolayısıyla bütçesi işte niye 4 milyar dolar diğerlerinin daha azdı filan gibi yorumlar var ama yapılan en büyük hatalardan birisi tabii o yalan haberlerde, yönlendirmeli yalan haberlerde. Sene 1996'nın veya 88'in Japonya'daki tünel için fiyatlarıyla halka işte bunu 3.6 milyara mal etmişler. Bunu 9.6 euro tanıl 9.6 milyar euroya mal olmuş. Fakat tabii euro üzerinde de faiz var. Onu işlettiğiniz zaman ve dolara çevirdiğiniz zaman 25 milyar dolara karşılık geliyor. 50 kilometre uzunluğuna sahip ama tabii hiçbir kamulaştırma yok. Hiç kimsenin arsasını almıyorsunuz, istasyon yapmıyorsunuz. Çok farklı projeler. Dolayısıyla karşılaştırılması aslında çok da doğru olmayan projeler.
Evet.
Ama işte birileri oradan bir çıkar sağlarız, bir menfaat umarak İnsanları farklı yönlere sevk etmek için böyle haberler yapıyorlar. Üzülerek bunları da yaşadık geçtiğimiz hafta içinde.
Evet. Bir diğer konu da meclise 4 başörtülü milletvekilimizin girmesiyle yaşananlar yeniden oluşan bir gündem vardı. Burada Nihal Bengisu Karaca yazar, Habertürk yazarı konuyu bir özetlemiş. Böyle 5-6 tweette. Onları bir okumak isterim. Hem böyle bir efradını camiye ayarını mani etmiş oluruz bir anlamda.
Çok güzel olur.
Demiş ki bir, Muharrem İnce başörtülü vekillere tırnak içerisinde umarım mirastan iki pay yerine bir pay almayı da kabul edersiniz dinin bir emri olarak dedi. İki, Şafak Pavey anaokulu öğretmeni edasıyla başörtülü vekilleri aşağıladı. Hatta birinin başı açıklara kirli dediğini iddia etti. Diyor. Üç, yine Şafak Pavey başı açık AKP'li vekillere vitrinlik diyerek bir fitne tohumu atmaya çalıştı ki buna o günde tepki göstermiştik. Demiş Nihal Bengisu Karaca. Devam ediyorum bir başka tweetinde. Bunlara rağmen bazı yazarların hala son derece olumlu konuşma yapan Pervin Buldan'a rağmen BDP'yi CHP ile aynı kefeye koyması haksızlık demiş. 5. Sorunun aşılmasını samimi olarak dileyen ve sonuca giden zemini oluşturanlar AK Parti, MHP ve BDP'dir demiş Nihal Bengisu Karaca. 6. tweetinde CHP ise akıllıca tutum alma ve Merve Kavakçı'ya yapılanı yaparsak AKP'ye yarar sayıkıyla davranmıştır demiş. Ve son tweetinde de eklemiş. Bu durumda sırf kalkıp da başörtülü vekilleri dövmedik olmadı diye yani edepsizlik yapmadı diye CHP'yi öven yazarları acı nasıl görüyorum diye eklemiş bu konuyla ilgili olarak.
Evet, yani o Pavey'in konuşması da enteresandı. Hatta geçen hafta gene
önüne geçti sanki değil mi? Vekillerin başörtüsüyle mahkeme.
Evet, yani orada
meclise girmesi.
2013 yılında yıllar sonra 90 yıllık Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir şey yaşanıyor. Başörtülülerin de seçilebileceği bir ortam artık meclise girebileceği bir ortam ortaya çıkıyor. Sanki mesele Pavey'in pantolonla girip girmemesine döndü. Tabii o da enteresan aslında. Biraz incelendiği zaman görülüyor ki Pavey de geçmişte böyle bir pantolonla gelmeyi düşünmüş. Hatta CHP grubuna bununla ilgili bir önerge vermiş. Engelleyen de Emine Ülke Tarhan. Hatta geçtiğimiz hafta içinde bununla ilgili epey bir kendisinin de Emine Ülke'nin de açıklamaları oldu. İşte ben dikkatle takip ettim. Hiçbirinde tam kesin bir dille yalanlamadı. Yani böyle bir şey olmadı gibi bir ifadesi olmadı. Genelde böyle lafı saptıran yani işte ömür boyu mağduriyet ödülü verilecek. Şu olacak bu olacak şeklinde saptıran cümlelerdi.
Evet.
Vakti zamanında kendisi pantolonuna gelmek için böyle bir kanun önerisinde bulunuyor. Ve işte bu işin ucu başörtüsüne kadar gider endişesiyle Emine Ülker Tarhan tarafından bunun engellendiği, meclise taşınmadığı iddia ediliyor. Bir mağduriyet var tabii orada ama milletvekillerinin tamamı, konuşma yapan milletvekillerinin tamamı, açıklama yapanların bunun kaldırılacağı, bu mağduriyetin bu haftalarda kaldırılacağı. Belki bizim yayınımız radyodan yayınlanırken bu çoktan çözülmüş bir problem olabilir. Umuyoruz. Yani kimsenin de zaten pantolonuna gelmesin, illaki etek giysin gibi bir iddiası olduğunu da zannetmiyorum.
Bence de öyle. bu konuyla ilgili, daha doğrusu başörtülü vekillerin meclise girmesiyle ilgili birkaç tweet daha var. Mark Aresayan demiş ki, başörtüsü konusunda bırakın faşizan yasağı savunmayı, 2013 yılına kadar bu özeti kadınlara yaşattığımız için mahcubiyet içerisinde olmalıyız demiş. Ufuk Uras demiş ki, mecliste yasakları savunanlara önce genel kurulda, sonra sandıkta anladıkları ilden cevap verileceğine şüpheniz olmasın, hodri meydan demiş. Bu herhalde daha önce yayınlanmış bir tweet.
Evet, aslında burada şöyle bir şey var. Ben birkaç arkadaşımla da bu konuyu konuşma fırsatım oldu.
Evet.
Tabii bir laiklik algısı var yani. Türkiye'de uzun yıllardır gelen bir laiklik algısı var. Hı-hı. Ama laikliğin aslında iki tane yüzü var. Bir yasakçı bir laiklik anlayışı, bir de özgürlükçü bir laiklik anlayışı. Yani devlet insanların dinlerine karışmayacak denirken, hani devletle din işlerinden ayrılması diye klasik bir tanımı vardır ya laiklik.
Evet.
Bu ayrım yapılacak derken, insanlar özgürce dinlerini yaşadığı halde devlet karışmayacak mı, yoksa insanların hiçbirisi dinini yaşamadığı halde devlet karışmayacak mı sorusu var. Yıllardır Türkiye'de uygulaması bunun. İnsanlar dinlerini yaşamasınlar. İşte başörtüsü takıyorsa devletle ilgili işi olduğunda takmasın. İşte namaz kılıyorsa devletle ilgili işi olduğunda kılmasın. Veya diğer dinler için de aynı şekilde uygulanıyordu. Bu yasakçı bir laiklik anlayışıydı ama günümüzde artık her şeyin özgürleşmesiyle birlikte bu yasakçılık da rafa kaldırıldı. Yani evet. İnsanlar aslında, doğrusu da bu. Diğer işte yurt dışında artık Türk insanı da geziyor. Çok sayıda yurt dışına giden gelenler olmaya başladı. Yurt dışında hepimiz görüyoruz. Yani herkes her türlü dini vecibesini yerine getiriyor. Dinini sonuna kadar yaşıyor. Devlet de insanlar bu dini daha iyi nasıl yaşarlar sorusunu sürekli gündemde tutup onların önünü açan, onların dini özgürlüklerini yaşatan bir hale bürünmüş durumda. Ve bunu aslında tanım olarak, laiklik olarak yaşıyorlar.
Evet.
Bizim bu yasakçı laikliğin de artık sona erdiğini bu başörtülü vekillerimiz sayesinde bir anlamda söyleyebiliriz gibime geliyor. İnşallah bunun devamı da gelir. Yani diğer dini görevlerin de insanın hayatında önem verdiği, din sonuçta insan hayatında önemli bir yere sahip. Bir insan bir dine önem veriyorsa bu saygı gösterilmesi gereken bir şeydir. Devletin de aynı önemi, insanların gösterdiği hassasiyeti insanlar için göstermesini bekleriz. İnşallah bu konuda da ilerleyen yıllarda, ilerleyen günlerde değişik açılımlar olur.
Teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bugünün, programın yayınlandığı gün bugün olmayacak ama bugünün 1 Muharrem 4 Kasım gününün en güncel konusu malumunuz Mursi'nin yargılanmasıydı, mahkeme önüne çıkmasıydı. Şimdi şu anda yeni taze bir haber görüyorum. Mursi hakime çıkıştı. Meşru başkanın benim diyor. Buna dair bir iki tweet var. İbrahim Melik Ökçek demiş ki, helal olsun sana Mursi. Rabbim yolunuzu açık eylesin. Geç de olsa zafer sizin olacak inşallah demiş. Salih Kapusuz demiş ki, nasıl ki Türkiye'de 12 Eylül'cüler 28 Şubat'lar yargılandıysa, Mısır'da da bu darbe ve katliamları yapanlar eninde sonunda hesap verecektir demiş. Bakalım devamında neler göreceğiz, neler yaşanacak. Hafta içinde farklı konularda bütün dünyadan ve ülkemizden tweetleri derlemeye çalıştık. Mesela aslında tam da bu konuyla ilgili, Mısır'da İhvan liderlerinden İsa Maryan da gözaltına alındı demiş Dünya Bülteni. Haberlerle ilgili bir haber sitesinin Twitter hesabı. Netanyahu'nun bir açıklaması var. Doğu Kudüs'e inşa edilecek 1500 konut serbest bıraktığımız 26 Filistin tutuklu karşılığında tazminattır diye bir açıklaması var. Buna bütün dünyadan tepkiler geldi malumunuz. Bir diğer siyasetle ilgili olmayan bir haber, bir tweet düzeltiyorum. Jan Bremer'dan, bütün en son yapılan ölçümlere göre life expectancy, yani bütün dünyadaki yaşam, ortalama yaşam uzunluklarına dair rakamlar vermiş. 10-12 tane ülke var. İlk sırada Monaco yer alıyor. 89.6 yıl.
Evet.
Listenin yaklaşık 12 ülke listesinin altında Güney Afrika 49.5 yılla yer alıyor. Türkiye 7. sırada 73 yıl.
Ama bu herhalde şey sıralaması değil, öyle tahmin ediyorum. Şimdi ben ilk kez bakıyorum da grafiğe.
Evet.
Yani en yüksek ülkeler sıralaması değil. Bazı ülkeleri seçerek vermiş galiba. Çünkü evet. Yani Güney Afrika 12. sırada 49'la herhalde dünyanın en uzun 12. ülkesi değildir diye düşünüyorum.
Değildi. Bazı ülkeler en altıdır bu muhtemelen.
Ama şu açıdan önemli. Yani Rusya'dan uzun bir yaşam ömrüne sahibiz. Hindistan'dan uzun bir yaşam ömrüne sahibiz. Çin çok uzun ömürlü olarak bilinirlerdi. Çünkü gerçekten çok dikkat ediyorlar. İşte hiç soğuk bir şey içmiyorlar. Yaşam şartlarına çok dikkat eden insanlar. Değişik çaylarla, bitkilerle beslenen bir yapıları var. Değişik evet. Ayrıca tıpları da ikiye bölünmüş durumda. Gittiğinizde hastane ister bitkisel tedavi ister modern tedavi görebiliyorsunuz.
Evet.
Çin'den hemen 2 yıl yani 75 yıl Çin'deki ömür. Türkiye'de 73 yıl olarak geçmiş. Dolayısıyla hani Türkiye'de bu yaşam aslında uzuyor. Yani beklenen, tahmin edilen ömür. Buna paralel olarak tabii emeklilik yaşlarının ilerlemesi. Bütün Avrupa'da bir sıkıntı.
Evet.
Ülke gene politik olmayan bir tweet diye başladık ama olayı politikaya
doğru
döndürüyoruz. Son yıllarda tabii çok fazla miktarda sosyal reform yapılıyor Türkiye'de. Yani işte asgari ücretle ilgili hatta bugün gene gündemde vardı. Ev kadınlarının da sigortalı olması, devletin bir sigorta katkısında bulunması. Bu sosyal yapılan reformlardan birisi de Türkiye'deki emeklilikle ilgili. Emeklilik sistemi biliyorsunuz çok erken yaşta emeklilik verdiği için yıllardır.
Artık çalışanlara yük olmaya başladı bu.
Tabii bu yükü kim kaldırıyor? Şu anki çalışanlar.
Evet.
Bunun da bir çözüme gideceğini tahmin ediyoruz.
Japonya 84.2. İkinci sırada Japonya var. 84.2 yılla. Japonya'daki yaşam oranında oldukça yüksek, yaş oranı oldukça yüksek. Bu arada Japonya'dan ithal bir yeni bir tabir var. Tsundoko. Bugün tweet olarak attık kendi Twitter hesabımızdan. Kitapları alıp onları okumama hastalığı olarak Japonca'dan çok sayıda kitap alıp artık aslında hepimizde biraz vardır belki bu. Biraz alışkanlıklarla ilgili bir durum. Kimileri aynı anda 3-4 kitabı birden okur. Kimleri tek kitabı okumadan yenisini almaz ama çok sayıda kitap yayınlanıyor. Bu arada buradan şuna geçeceğim. İstanbul Kitap Fuarı başladı geçtiğimiz günlerde. Cumartesi günü itibariyle 3 gün önce. TÜYAP'ta. İlginç bir güzel bir uygulama var. Fuarda kitap fuarı hashtag ile atılan tweetler dev bir ekrandan kitap fuarı ile ilgili attığınız tweetler okunabiliyor. Bu arada yanılmıyorsam şu anda bir Life Expectancy tablosuna bakıyorsunuz.
Evet, internet olunca hemen önünüzü de açıp bakabiliyorsunuz.
Evet.
Türkiye dünya sıralamasında 49. sıradaymış ama bunu tabii yani 42 ile 61 arası diyelim ortalama olarak.
Hı hı.
Çünkü ülkeleri ayrı ayrı ayıramamışlar. 49'luk blokta yer alıyor diyelim.
Hı hı.
Ve ortalama yaş ömrü 76 bu 2011 yılına göre. Bayanların ömrü ortalama 78, erkeklerin 73. Yani erkeklerin 5 yıllık daha kısa bir ömrü olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki 2011 değeri. Hı-hı. Belki o tweet'teki 2013 daha güncel bir şey olabilir. Hemen ben Wikipedia'dan kontrol ettim durumu. Yani 49. Evet. sıra hani daha iyi olabilir. Avrupa'daki çoğu ülke çünkü görebildiğim kadarıyla sıralamada daha yukarılarda. Tabii bu ekonomik gelişmişlikle ilgili bir şey. İlaç kullanımı, sağlık durumu her ne kadar Türkiye'nin tıbbi konuda gelişmiş diye olsa da
evet.
Yeme alışkanlıkları değil mi? Bir sürü şey bunu etkiliyor.
Doğru.
Ama önümüzdeki yıllarda daha da ileriye gideceğine ben inanıyorum. Çünkü giderek ekonomik seviyesinde de bir ilerleme var Türkiye'nin.
Evet, İstanbul Kitap Fuarı ile birlikte İstanbul Sanat Fuarı da başladı. Sanat Fuarı'nın attığı bir tweet var bu arada. Sanat Fuarı'nda müdahale var mı başlığı ile Gezi Parkı sergisini gezmeyi sakın unutmayın diye bir tweet atmışlar. Burada da bir sanatla ilgili... Bir fuarla ilgili bir kuruluşun bir nevi siyasi bir tweet attığını görmekteyiz. Bu arada şu andaki en güncel konumuza dönersek Mursi ile ilgili tweetler gelmeye devam ediyor. Bugün televizyonda, Mısır televizyonda görülen ilk defa görüldü fotoğrafı Mursi'nin.
Uzun süredir değil mi hapiste?
Şeyden beri, darbeden beri ilk sefer görüldü. Sema Nur Sönmez Yaman tweette demiş ki kafese konulan sadece mazlum bir cumhurbaşkanı değil bütün bir insanlık demiş parmaklıklar ardında görülüyor Mursi.
Evet.
Yine Taha Kılınç demiş ki koyu renk takım elbise giyen ve kravat takmayan Mursi Salona girerken diğer tutuklar tarafından alkışlanıyor. Tweetini atmış. Evet, inşallah sonuçları itibariyle hayır olur. Biz kısa bir ara verelim.
Evet.
Tekrar döneceğiz efendim. Biz dinlemeye devam edin lütfen. Efendim yeniden birlikteyiz programımızda. Bendeniz Ebu Bekir Kalkan ve Şadi Evren Şeker hocamızla birlikte sosyal medyanın gündemini okumaya, paylaşmaya ve sosyal medya konuşmaya devam ediyoruz. Programı yaptığımız şu anda...
Bir ara verdik ama arada şöyle bir kontrol edelim dediğimizde bir gördük ki tam da konuştuğumuz konuyla ilgili, yani bu Pavey'in pantolon giyip giymemesiyle ilgili AK Parti zaten bir gündem getireceğini söylemişti.
Evet.
Gerçekten Facebook'tan de getirmiş. Facebook, bizim Facebook'umuza düştüğü için biz de ilgilenip hemen baktık. Kadın milletvekillerinin pantolon veya cekette katılmasına ilişkin bir önerge getiriyor. AK Parti tabii getiren, dolayısıyla AK Parti'nin imzası var altında. MHP ve BDP grup başkanları bunu imzalarken CHP imzalamıyor. Yani aslında kendi milletvekillerinin bir sancısı olan konuyu kendileri reddediyorlar. Cihan Haber Ajansı yayınlamış. Biz bunu konuşurken tam da. Yani
bir nevi bizi doğrulamış oldu.
Bir nevi doğrulamış oldu ama niye CHP böyle bir şey yapar? Nedir amacı? Gerçekten anlamak güç yani. Hani başörtüsüyle gelinmediği zamanlarda belki böyle bir şey anlamlıydı. İşin ucu başörtüsüne gider diye yorumlanabiliyordu. O endişeyle imzalamamışlardı ama
evet.
Şu an artık o da aşılmış durumda. Gerçekten anlamak zor.
Evet. Ben tweet okumaya devam ediyorum. Genç Dergi şöyle bir tweet atmış. Her işte hayır isteyenler insanları iyi niyet beslesinler. İmam-ı Şafii'den bu sözü paylaşmış Genç Dergi hesabı. Abdullah Gül Cumhurbaşkanımız 29 Ekim'de demiş ki herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bu vesileyle doğum günümü kutlayan herkese de ayrı ayrı teşekkür ederim demiş. Abdullah Gül Twitter hesabından. Dünyanın en popüler siyasi hesaplarından birisi. 3 milyon 800 küsür bin takipçisi var. İki hesabı takip ediyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Birisi Türk İş Prezidansı, birisi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. Aslında aynı hesap Türkçesi ve İngilizcesi diyebiliriz. Evet. Kurumsal hesapları takip ediyor kişisel hesabından. Böyle bir ilginç durum da var. Farklı gündemlerimiz var. Dünyanın gündemi, ülkenin gündemi aksa bile bizim kendi gündemlerimiz olabilir. Farklı kendi
olmalı
gündemlerimiz
zaten.
Olmalı zaten. Zaten kendi gündemlerimiz oluşmazsa ruh sağlığımızı, akıl sağlığımızı korumak da çok
birisinin yörüngesinde hayatımıza devam ederiz yani.
Evet.
Çok tehlikeli.
Evet. Bu anlamda mutlaka ki kendi gündemimizi oluşturmak için sosyal medya kullanıyorsak eğer, orada da kendi gündemimize dair neyi takip edeceğimize, kimleri takip edeceğimize, kimleri takip etmeyi seçeceğimize özel önem göstermemiz gerekmekte. Mesela Osman Nuri Topbaş Hoca Efendimiz demiş ki, güzel ahlak bir ibadettir. Sıkıntılı kardeşimizi teselli etmek, ilk selam veren olmak, dedikodu ortamını terk etmek hep birer ibadettir. Aslında hakikaten ne kadar hayatın içerisinde ilk konular değil mi? Sıkıntılı bir arkadaşımıza teselli vermek. Birini gördüğümüz zaman ilk selam veren olmak. Ondan beklemek yerine. Dedikodu ortamını terk etmek. Hele bu dedikodu, gıybet konusu.
Evet.
Başlı başına bir insanın dikkat ettiği, önem verdiği takdirde başlı başına çok çok önemli bir konu olmakla birlikte sosyal medyada da bir yeri var değil mi bunun?
Evet, yani bazı ortamlar sosyal medyada artık dedikodu ortamı olmaya başlıyor.
Tamamen.
Ondan da tabii siyaset dedikodunun dışında bir şey ama insanların birbirini çekiştirmeye başladığı ortamlar tehlikeli bizim için.
Bunu bulabilmek sosyal medyada, Twitter'da, Facebook'ta çok kolay. Aslında birisini mention yapabiliyorsunuz sosyal medyada bir tweet atarken. Hı hı. O mention yaptığınız zaman o kişi bir nevi haberdar olabiliyor bundan.
Evet.
Tweet atarken. Fakat öyle olsa bile
konuşmamış oluyorsunuz yani.
Evet, ama buradaki asıl ölçü şu ya. Hani bilip bilmemesinden ziyade duysaydı eğer bundan razı olacak mıydı, olmayacak mıydı bahsettiğimiz kişi?
Evet, yani kırıcı konuştuktan sonra yüzüne evet. Karşı veya arkasından olmasına çok bir önemi yok. Önemli olan kırıcı konuşmamak, güzel konuşmak.
Evet. Kendi gündemlerimiz dedik ya, her cumartesi günü Hızır'la 40 saat eylemleri yapılıyor. Sezai Karakoç Parkı'nda, Üsküdar'da, hemen vapur iskelesinin yanında. Fatma Ünal demiş ki, tweetinde, cumartesi yapılan Hızır'la 40 saat şiir eylemi artık Diriliş Partisi'nin Üsküdar Şubesi'ne demiş. Gidenlere çok selam demiş. bir fotoğraf paylaşmış. Fotoğrafta da şöyle bir yazı var. Her şeyi eskir, eskimeyen hakikattir. Sezai Karakoç'tan bir alıntı bu. Yine bir diğer fotoğrafta Hüseyin Goncagül hocamız bir sevgili Samet Demir ile birlikte bir fotoğrafı var. Erkan Radyo'da canlı yayında izlemiş.
Orada aslında tweette canlı yayında izleye geçmiş ama bir yazılım hatası mıdır yoksa bir espri var mıdır?
Bilinçli midir?
Hüseyin Goncagül hocamızın da karakteriyle uygun bir şekilde acaba orada çünkü resim olarak yayınlanınca işin bir de camekan boyutu var mı acaba diye insan düşünmüyor değil. Evet. Belki bir yazılım hatası, belki de gerçekten canlı yayın demek istediler.
Çok mümkün. Çok mümkün. Başka neler oluyor? Başka şöyle bir tweet var. Bir tane daha tweet var. Esra İpek Uçar isimli kullanıcı demiş ki aslında bir röportajdan alıntı yapmış. Robert Redford ismindeki ünlü aktör 80'li yaşlarında olsa gerek. Demiş ki salyan aktığını fark edene kadar kendini bir şey sanıyorsun. Robert Redford talk show'da demiş. Bilgece yaşlanmış diye de yorumunu eklemiş okur. Herhalde bu da kibirle ilgili. Geçen hafta bir kısaca bahsetmiştik. Kibirle ilgili bir konu. TVNet bir Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasını tweet olarak atmış. Demiş ki Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu dövme yaptırmanın haram olduğuna hükmetti.
Evet, bununla ilgili de bazı tartışmalar vardı.
Evet.
Yani dövme yaptırıl, hatta galiba Diyanet İşleri Başkanı'nın kendisinin bizzat bir açıklaması vardı galiba. Arada başka tartışmalar da geçti. Yani evet. Dövme yaptırmak haramdır şeklinde açıklama netice olarak herkesin ittifak ettiği bir şey. Dövme yaptırmış olanların ne yapacağıyla ilgili bir durum var. İşte mümkünse onun kazıtılması ve temizlenmesi. Olmuyorsa galiba epey acıtan bir işlem. Bunu kaldıramayacak bir bünye ise veya bir maliyeti var, o maliyete girilemiyorsa o şekilde devam edebilir mi edemez mi zaten tartışıldı.
Evet.
En güzeli hiç bu işlere bulaşmamak, kirletmemek.
Katılıyorum efendim. Şimdi bir de sizin Facebook'tan paylaştığınız bir entry üzerinden bir yazınıza ulaştık. İnsandan Zeki Makineler isimli sizin Kelam Dergisi'ne çıkan yazınız.
Evet, Kasım sayısında.
Evet, bu nasıl mümkün olur sorusu, yani insan kendisinden daha zeki bir makine yapabilir mi? Veya bu asıl doğru soru bu mu? Böyle bir şeye ihtiyacımız var mı? Buna niçin ihtiyaç duyar insan? İnsandan zeki bir makine, insandan üstün bir makine. Aslında yine bir araç olarak değerlendiriliyor burada anladığım
kadarıyla. Makineler zaten genel olarak tanım itibariyle araçlar da insanların kendisinden daha zeki bir makine yapma sevdası. Aslında çok eski bir sevda. Yani antik Yunan'da bile bunu görüyoruz. Tabii daha makine ve robot kavramları gelişmemiş ama insanlar bütün problemlerimizi çözecek bir formül bulalım. Bütün fiziksel olayları bununla modelleyelim gibi bir sevdanın içindeler.
Her şeyi kolayca açıklayabilme isteğinin sonucu mu bu?
Evet, aslında her formül, her bulunan matematiksel formül, fiziksel formül veya yapılan her icat şöyle bir şey taşıyor. İki boyutlu bir şey. Birincisi öğrenmek, araştırmak, merak boyutu var. İkincisi de değiştirmek boyutu var. Yani evet, bir formül bulacağız, onu açıklayacağız ama bu açıklamanın arkasında şöyle bir niyet de yatabiliyor. Bu formülü kullanarak bunu değiştirelim de veya bu formülü kullanarak başka yerde biz kendi amaçlarımıza hizmet edecek bir şeyler yapalım amacı da var. Makinelerin de böyle bir amacı var. Yani işte malumunuz sanayi devriminden itibaren insanların makine üretmekteki amaçları aslında birer köle üretmek, kendilerine hizmet edecek. Bu güzel bir amaç bir yandan ama insanları da bir yandan köleleştiren bir yapısı var. Yani aslında sosyal gündemle de bunu, sosyal medyayla da bunu beraber düşündüğümüz zaman insanların büyük fabrikalarda, ki bunlara biz sosyal medya alanları diyebiliriz, formatlandığını, şekle sokulduğunu söyleyebiliriz.
Zihinlerin şekillendirilmesinden mi bahsediyoruz?
Belirli bir merkezden kontrol edilmesi. Yani aslında her, şimdi hani bu da gene çok derin şeyler bunlar. Arkasında tartışılabilecek, çok uzun zamanlar sürebilecek tartışmalar var ama hani herkes kendi hayatında kimse karışmasın ister ya.
Evet.
Hatta devletin karışıp karışmayacağı bile tartışılır. Yani devlet benim hayatıma müdahale edebilir mi? Gerçi karışanlar arasında en yasal karışan devlettir. Çünkü yasaları devlet koyabilir. Böyle bir işin içinde ironi var ama sonuçta devlet bir şekilde hayata karışsın karışmasın tartışmalarını yaşıyoruz bir anlamda da sosyal medyada. İşte insanların kendisine karışılmasını istemediği şeylerden birisi hayatları, nasıl yaşayacakları, nelerden zevk alacakları, bunları listeleyebiliriz. Ama aynı şeylere bakıyoruz, sosyal medyada karışılıyor. Birileri sosyal medyada kendi fikrini beyan ederken aslında başkalarının fikirlerini etkileme amacını güdebiliyor.
Yani burada biz, sözünüzü kesiyorum, özgürleşme ile sosyalleşme arasında bir seçim veya doğru bir oran mı belirlemeliyiz?
Aslında böyle bir, hiçbir şeyden bağımsız bir özgürlük yok. Yani özgürlük tanımı yapıldığı zaman mutlaka bir alanda ve bir yöne doğru yapılabiliyor.
Biz var olduğumuz anda sosyal medyada bir şekilde biz bilgilerimizi o anda paylaştık. Bir sürü kişi görebilir oldu bizi, görülebilir olduk.
Evet, ama yani hiçbir yere ayağı basmayan bir şey uzayda hiçbir yere gidemez ya. Bir yere hareket etmeniz için mutlaka bir yerden destek almanız lazım. Evet. Yani mesela bizim elimizde bir İslami referans var. İşte biz diyoruz ki başörtüsü özgür olmalı. Bu bir özgürlüktür. Yani insanların başını örtebilme özgürlüğü olmalı.
Temel bu.
Bir referansımız var. Bu referansa karşı bir referans da doğuyor otomatik olarak. Ve bununla ilgili insanlar kendi gündemlerini belirleyebiliyorlar. İşte neyse, çok fazla dağıtmadan konuyu şöyle toparlayalım. Bu makinelerin insandan daha zeki yapılmasındaki amaç da bir yerde insanların yerine ikame edilebilmesi. Yani bu aslında çok eski zamanlardan beri kölelikle gelen bir süreç. Hı hı. İnsanların köle olarak kullanılması, bazı efendilerin ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Bu ihtiyaçları da insan yerine makineyle gidermek çok daha iyi bir fikir. Çünkü
yani hayatı kolaylaştırmak adına bir adım.
Evet, yani aslında kendi kölelerimizi üretmek, makineleri daha zeki yapmaktaki amaçlardan birisi. Hastalıklı olan amaçlardan birisi.
Şimdi şu, makinelerin bizden daha iyi iş görmesi başka bir şey. Bizim hayatımızı kolaylaştırmak için, işte sosyalleşmemizi sağlamak için sosyal medya ağlarının var olması gibi bir şey. Fakat bizden daha akıllı olmaları ne demek? Yani ya bazı anlamlarda işte hesap makinesi bizim yapamadığımız işlemleri yapar. Bazı anlamlarda işimizi kolaylaştırır ama bizden daha akıllı olması... Bizim gündelik hayatta bizim verdiğimiz kararları kendisini vermesi mi mesela? Veya
evet, yani bu şöyle
mi
tanımlanıyor. 1950'li yıllarda, hatta 40'lı yılların sonunda Alan Turing denilen birisi var İngiltere'de. İkinci Dünya Savaşı sırasında epey bir şifreleme için çalışmış. Bilgisayar kavramının da yeni yeni çıktığı yıllarda. Evet. Onun bir tanımı var. Şöyle tanımlıyor. Acaba insandan daha zeki bir bilgisayar nedir sorusu tabii önemli. İki tane diyor önünüzde monitör olduğunu düşünün. Siz bunlardan yazışıyorsunuz. Arkada kim olduğunu bilmiyorsunuz. Birisinin arkasında bir bilgisayar programı çalışıyor. Diğerinin arkasında bir insan direkt size cevap yazıyor. Siz yazdıklarınız, sorduklarınız ve aldığınız cevaplarla şu bilgisayardır, şu da insandır diyebiliyor musunuz? Şayet bunu diyebiliyorsanız o zaman o yazılım kendisini insan gibi davranmakta başarılı olamamıştır. Şayet diyemiyorsanız bilgisayar da aynı insan gibi kendisini, yani bunun içinde her şeyi sorabilirsiniz. Mesela 4096'nın karekökü kaçtır da sorabilirsiniz. İnsanın vereceği cevap başkadır, bilgisayarın vereceği cevap başkadır. Veya
hızları farklıdır.
Tabii belki. Beni ikna et dersiniz, insan size bir sürü şey söyleyebilir. İşte bir bilgisayar da aynı insan gibi bunu yapabiliyorsa şayet, sizi kandırabiliyorsa veya sizi ikna edebiliyorsa insan olduğuna, o zaman bu test geçilmiştir diyor. Bu meşhur Turing testi. Kitaplarımızda geçen. Dolayısıyla bu testin bir gün geçilip geçilemeyeceği üzerine tartışma. Şu an henüz geçilebilmiş değil. Çok yüksek miktardaki kişi de bunun hiçbir zaman geçilemeyeceğine inanıyor. Ben de o grup içinde yer alıyorum.
Savınız neyi bu anlamda?
Yani burada çok değişik savlar konulabilir ama bir şeyin yapılamayacağını ispatlamak zor bir şey. Gerçekten zor bir şey. O yüzden diyorum ki inanıyoruz. Yani biz buna inanıyoruz. Bir gün ispatlanırsa zaten süreç bitecek. Genel olarak işte bir bilgisayarı kim yaptı? İnsanlar yaptı. Kendi ürettiğimiz bir ürünün bizden daha başarılı olması belirli alanlarda olabilir. Kısıtlı alanlarda olabilir. Ama toplamda bir daha büyük bir başarı şu an için mümkün gözükmüyor. Yani hesap makinesi evet bizden daha başarılı olabilir. Veya çok farklı uygulamalar. Satranç daha iyi oynuyor olabilirler. Veya çok farklı uygulamalarda başarılı olabilir ama hiçbir zaman şunu biliyoruz ki hiçbir zaman toplamda bizden daha başarılı bir bilgisayar olmayacak. En azından ben böyle inanıyorum. Biliyoruz ki lafını düzelteyim. Böyle inanıyorum. Ama oradaki yazıdaki vurgu biraz daha farklıydı. Yani evet böyle bir bilgisayar yapma veya böyle bir robot yapmak gibi bir amaç olabilir ama bu amacın arkasında ne yatıyor olabilir? Yani insanlar son modernleşme çağıyla birlikte, sanayi devrimiyle birlikte böyle bir sürece girdiler. Biz daha zeki bilgisayarlar, daha zeki makineler üretelim. Amaç
belki
nedir?
İnsan gibi davranmak. Mesela sosyal medyaya gelirsek eğer, bazı şirketlerde humanization gibi bir kavram var. Pazarlama alanında özellikle kullanıyorlar bunu. İnsanların sosyal medya hesaplarına sosyalleşirken, bir takım kurum hesaplarıyla, markaların hesaplarıyla yazışırken, o markaların bir insan gibi davranması, bir kişiliklerinin olması, işte çok yardımsever, çok esprili ama hep aynı o kişilikmiş gibi, tabii ki orada bir takım operatörler çalışıyor. Burada bir akıllı zihinden, bir akıllı bilgisayardan bahsedemeyiz. Ama orada da kişiler, operatörler çalışıyor ve bir takım hesapları, markaları bir kişiymişçesine göstererek o markayla ilgili kişilerle daha iyi bağlar kurmaya çalışıyor. Acaba burada insansılaştırma anlamında hazır makineler üretilebilir mi? Veya insan kullanmaksızın bir takım sosyal hesaplar.
Zaten amaç o. Yani şu anda da mesela biz şu an konuşurken belki bir 10 dakika içinde akan bazı konularda, özellikle de yani bütün hepsinden de bahsetmiyorum, tweetleri okumak için bir insanın ömrü yetmeyebilir.
Doğru.
Yani bunları bir yerde saklasak ve hadi başlayalım okuyalım sadece roman okur gibi desek ömrümüz yetmez belki.
Doğru.
Bunları kim analiz ediyor? İşte bunlar için bilgisayarlar yapılıyor. Hızlı bir şekilde bizim erişemediğimiz verilere erişmeye amaç nedir? Oradan bazı bilgilerin çıkartılması, onların üzerinde işlem yapılması.
İşte hangi kelimeler çok kullanılmış, hangi insan hangi kelimeleri kullanıyor, nasıl bir karakter sergilemiş, ona göre o kelimelerden oluşacak yeni tweetler, yeni Facebook'lar
tabii
atıldığı
yani
takdirde
kesinlikle.
Sonuçlar ona göre olacaktır.
Bu tweetlere bakarak sadece seçim tahminleri yapılabiliyor. Futbolla ilgili çok ciddi istatistikler, hastalık salgını yayılması nasıl olacak? Mesela arkadaş grafiği kimler kim? Mesela diyelim ki Yunanistan'daki en fazla arkadaşın eklendiği ülke hangi ülkeden? Demek ki bir salgın olduğunda Yunanistan'da en çok hangi ülke etkilenecek? Gibi
çünkü sosyalleşme oranını oradan hızını görebiliyorlar.
Evet, yani orasıyla bir iletişimde demek ki oradaki insanlar bir şekilde görüşüyorlar. Bir sürü şey çıkartılabilir burada.
Çünkü veri sağlıyor sosyal medya.
Kesinlikle ve çok yüksek miktarda veri sağlıyor ve bunun işlenmesi için bilgisayarlara ihtiyacımız var. Doğru. Ve burada işleme yapılırken benim gibi düşünen bir bilgisayara ihtiyacım var. Benim istediğim veriyi çıkartması gerekiyor. Bu da doğru. Ama buradaki amaç şu. Yani biz bu bilgisayarları niçin yapmak istiyoruz? Çıkış noktamız ne? Bize hizmet eden ürünler, bize hizmet eden birer varlık üretmeye çalışıyoruz.
Evet.
Ve buradaki amacımız ne? Aslında belki de hiç ihtiyacımız olmayan şeyleri istiyoruz.
İhtiyaçlar oluşturuluyor belki bizim için.
Aynen
öyle. Olarak veya olmayarak. O ihtiyaçlara dair biz de yeni tüketimler yapıyoruz. Yeni ekonomiler oluşuyor bir anlamda. Dolayısıyla bunların hepsinin kendince alt amaçları olabilmekte. Evet, programımızın sonuna geldik. Bugün yine tabii programın yayınlandığı tarih farklı olabilir ama biz en azından yeni yılınızı, 1424 Hicri yılınızı tebrik ederim. Mübarek olsun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Siz değerli dinleyenlerimize sağlıcakla kalın derken yine ekliyoruz. Sosyal medyada da Allah'ın salih kulları ile beraber olun efendim.
Evet. Salihlerle birlikte olun. Özellikle de sosyal medyada da.
Evet.
Teşekkür ederiz.
Selamet efendim.
Erkam Radyo'da Şadi Evren Şeker ve Ebu Bekir Kalkan'la Sosyal Gündem programını dinlediniz.